Ayrım 26, sayfa 371, 57. bölüm. Deliğe girdiğinde Thomas ayak parmak uçlarından başına kadar soğuğu hissetti. Sanki buz gibi suyun içine atlamış gibiydi. Ayakları kaygan zemine değdiğinde etrafı iyice kararmıştı ve geriye doğru sendeleyip Teresa'nın kollarına düştü. Chuck ile Teresa ayakta durmasına yardımcı oldular. Thomas'ın elindeki mızrakla birinin gözünü çıkarmaması mucizeydi. Teresa'nın feneri sayesinde karanlık delik biraz olsun aydınlanıyordu. Thomas kendini toparladığı sırada 3 metre yüksekliğinde taş bir silindirin üzerinde durduklarını fark etti. Nemli ve yağlıydı ve önlerinde uzanıp karanlıkta kayboluyordu. Thomas başını kaldırıp geçtikleri deliğe baktı. Yıldızsız bir gökyüzüne açılan kare şeklinde bir pencere gibi duruyordu. "Bilgisayar şurada," dedi Teresa. Fenerini birkaç adım ilerideki kirli cama doğrulttu. Altında duvara yerleştirilmiş bir klavye vardı. Birinin kodu girmesini bekler gibiydi. Thomas ister istemez bunun gerçek olamayacak kadar kolay olduğunu düşündü. "Kelimeleri yaz," diye bağırdı Chuck. Thomas'ın omzuna vararak, "acele et." Thomas başıyla Teresa'nın yapmasını işaret etti. "Chuck ve ben burada kalacağız. Delikten ızdırap verenler girebilir. Kahramanların onları uçurumdan uzak tutacaklarını umuyordu." "Tamam," dedi Teresa. Thomas onu tartışıp zaman kaybetmeyecek kadar zeki olduğunu biliyordu. Klavyenin önüne gitti ve kelimeleri yazmaya başladı. "Bekle," diye bağırdı Thomas yeniden. "Kelimeleri bildiğine emin misin?" Teresa yüzünü buruşturup ona döndü. "Aptal değilim Tom. Gayet iyi hatırlıyorum." Yukarıdan gelen gürültü sözünü kesti. Thomas olduğu yerde sıçradı. Bir ızdırap veren delikten giriyordu. Metal uçları ve kollarını içine çekmişti. Aşağı indiğinde hepsini yeniden çıkardı. Thomas çakı arkasına itti. Elindeki sopayı sanki işe yarayacakmış gibi sıkıca tutuyordu. "Dene hadi Teresa," diye bağırdı. Izdırap verenin yağlı gövdesinden ince bir çubuk çıktı. Ucunda 3 tane dönen bıçak vardı ve doğruca Thomas'ın yüzüne doğru ilerliyordu. Mızrağını iki eliyle tuttu. Bıçaklı ucunu aşağı indirdi. Yaratığın kolu iyice yakınlaşmıştı. Thomas'ı parçalamasına az kalmıştı. Aralarında yaklaşık 3 santim kaldığında Thomas mızrağını yukarı savurup canavarın metal koluna vurunca kol yukarı fırlayıp ızdırap verenin vücuduna saplandı. Canavar sinirle haykırdı ve birkaç adım geriledi. Metal uçları içine girdi. Thomas hızlı hızlı nefes alıyordu. "Onu uzakta tutabilirim belki," dedi Teresa'ya. "Çabuk ol." "Bitti sayılır," diye yanıtladı Teresa. Izdırap veren sivri uçlarını yeniden çıkardı. İlerledi ve bir kol daha çıkardı. Bu kez ucunda pençeler vardı ve Thomas'ın mızrağını almaya çalışıyordu. Thomas tüm gücüyle mızrağı başının üzerinden savurdu ve pençesine vurdu. Çatırtı ve ardından ezilme sesi duyuldu. Tüm kol yerinden çıktı ve yere düştü. Yaratık uzun bir haykırışın sonunda geri çekildi. Sivri uçları yeniden içine girdi. "Bu şeyleri yenebiliriz," diye bağırdı Thomas. "Son kelimeyi yazmama izin vermiyor," dedi Teresa zihnine. Thomas onun ne dediğini tamamlayamadan ızdırap verenin o anki güçsüzlüğünden faydalanıp öne atıldı. Mızrağı hızlıca savurup yaratığın üzerine atladı ve metal kolları kırıp attı. Mızrağını başının üzerine kaldırdı. Ayaklarının iğrenç yumuşak gövdesine battığını hissediyordu ve ucunu gövdesine batırdı. Mızrağı olabildiğince derine iterken ızdırap verenden sarı, yapışkan bir madde fışkırdı. Ardından silahını çekti ve Chuck ile Teresa'nın yanına koştu. Izdırap verinin kontrol edilemez bir şekilde sarsılıp etrafa sarı sıvı saçmasını tiksinerek izledi. Sivri uçları derisine bir girip bir çıkıyordu. Sağlam kalan kollarını her yöne savuruyordu ve bazen kendi vücuduna batırıyordu. Biraz sonra yavaşladı, kan ya da yakıt kaybettikçe enerjisi azalıyordu. Birkaç saniye sonra da tamamen durdu. Thomas buna inanamıyordu. Az önce kahramanlara 2 senedir dehşet veren ızdırap verenlerden birini yenmişti. Gözlerini kocaman açmış Chuck'a baktı. "Onu öldürdün," dedi çocuk. Ve sanki bu tek başına tüm problemleri çözebilirmiş gibi güldü. "Çok zor olmadı," diye mırıldandı Thomas ve çılgına dönmüşçesine kelimeleri yazan Teresa'ya baktı. "Sorun ne?" diye sordu neredeyse bağırarak. Kızın omzunun üzerinden bakınca basmak kelimesini yazmaya çalıştığını gördü ama ekranda hiçbir hareket olmuyordu. Teresa yeşil ışığı dışında boş olan kirli camı işaret etti. "Tüm kelimeleri sırayla yazdım ve ekranda belirdiler. Sonra bir şey öttü ve hepsi kayboldu ama son kelimeyi yazamıyorum. Hiçbir şey olmuyor." Thomas bu sözler üzerine ürperdi. "Peki ama neden?" "Bilmiyorum." Tekrar tekrar denedi. Hiçbir şey olmadı. "Thomas!" diye bağırdı Chuck. Thomas arkasına dönünce başka bir yaratığın delikten indiğini gördü. Ölü olan onun üzerine düştü ve hemen arkasından bir tane daha girdi. "Bu kadar uzun süren ne?" diye korku içinde bağırdı Chuck. "Kodu girince etkisiz hale gelecekler demiştim." İki ızdırap veren de sivri uçlarını çıkarıp onlara doğru ilerlemeye başladı. "Basmak kelimesini yazamıyor," dedi Thomas dalgın bir şekilde. Aslında Chuck'la konuşmuyor, kendi kendine bir çözüm bulmaya çalışıyordu. "Anlamıyorum," dedi Teresa. Izdırap verenler yaklaşıyordu. Sadece birkaç metre kalmıştı. Thomas cesaretinin kaybolduğunu hissediyordu. Son bir zorlamayla yumruklarını kaldırdı. Kodun işe yaraması gerekiyordu. Belki de şu düğmeye basmalısın, dedi Chuck. Thomas bu öneriyi o kadar şaşırmıştı ki dönüp ona baktı. Chuck ekranın ve klavyenin altındaki düğmeyi gösteriyordu. Thomas hareket edemeden Teresa çoktan aşağıya inmiş dizlerinin üstüne çökmüştü. O da dayanamayıp daha iyi görebilmek için merakla yanına gitti. Arkasından ızdırap verenin inlemesini duydu. Keskin pençesi onu gömleğinden yakalayınca hafif bir acı hissetti. Ama öylece izlemekten başka bir şey yapamıyordu. Duvarda yerden birkaç santim yukarıda kırmızı bir düğme vardı. Üzerinde siyah renkte üç kelime yazıyordu. Daha önce görmediği için kendini hayret etti. Labirenti yok et. Acısı artınca Thomas kendine geldi. Izdırap veren onu kendine doğru çekiyordu. Diğeri ise Chuck'ın peşine düşmüştü ve uzun bıçağını onu saplamak üzereydi. Düğme. Bas diye bağırdı Thomas. Bir insanın bu kadar yüksek sesle bağırabileceğini hiç düşünmemişti. Ve Teresa düğmeye bastı. Önce bir sessizlik oldu. Ardından karanlık tünelin derinliklerinden bir kapının açılma sesi duyuldu. 58. bölüm. Bir anda ızdırap verenler durdu. Kolları yağlı derilerinden içeri girdi. Işıkları söndü. Sesleri kesildi. Ve kapı. Thomas yaratığın pencerelerinden kurtulunca yere düştü. Sırtındaki ve omuzlarındaki kesiklerin acısına rağmen sevinçten ne yapacağını bilemiyordu. Güçlükle soludu. Ardından güldü. Izdırap verenlerden uzaklaşıp Teresa'ya koştu. Ve ona sıkıca sarıldı. Senin sayende Chuck, dedi Teresa. Kelimelere o kadar odaklanmışız ki basmamız gereken bir şey olup olmadığına bakmadık bile. Thomas bir kez daha güldü. Yaşadıklarından sonra buna inanamıyordu. Haklı Chuck, bizi kurtardın dostum. Sana ihtiyacımız var demiştim. Thomas onu da heyecanla kucakladı ve birbirlerine sarıldılar. Chuck bir kahraman. Peki ya diğerleri, diye sordu Teresa deli işaret edip. Thomas sevincinin kaybolduğunu hissetti. Geri çekilip döndü. Sanki Teresa'nın sorusuna cevap verir gibi biri karanlıktan aşağı düştü. Bu Minho'ydu. Vücudun her yeri yara beli içindeydi. Minho diye bağırdı Thomas onu gördüğüne sevinerek. İyi misin? Diğerleri nerede? Minho tünelin eğimli zemininde sendirildi. Ardından doğrulup derin bir nefes aldı. Bir sürü kişiyi kaybettik. Yukarıda tam bir katliam oldu. Sonra yaratıkların hepsi etkisiz hale geldi. Durdu ve derin bir nefes aldı. Başardın. Bunun gerçekten işe yarayacağını hiç düşünmemiştim. Newt ve arkasından Tala geldi. Ardından Winston ve diğerleri. Çok geçmeden 18 çocuk tünele indi. Toplamda 21 kişi kalmışlardı. Savaşanların üzeri ızdırap verenlerden çıkan sarı sıvıyla ve kanla kaplıydı. Kıyafetleri paramparça olmuştu. Geri kalanı, diye sordu Thomas alacağı cevaptan korkuyordu. Yarısı öldü, dedi Newt güçsüz bir sesle. Uzun bir süre kimse konuşmadı. Yarımız ölmüş olabiliriz ama biz hayattayız. Ve kimse sokulmadı. Tıpkı Thomas'ın düşündüğü gibi. Buradan çıkmamız gerekiyor, dedi Minho. Çok fazla, diye düşündü Thomas. Çok fazla insan öldü. Neşesi yerini ölen 20 çocuk için hissettiği acıya bıraktı. Eğer kaçmasalardı hepsi ölecekti. Bunu biliyordu. Ve hayatını kaybeden çocukları tanımamasına rağmen üzülüyordu. Onlar korkunç şekilde ölmüşken bu nasıl zafer sayılabilirdi ki? Hadi çıkalım buradan, dedi Newt. Hemen. Nereye gideceğiz, diye sordu Minho. Thomas uzun tüneli gösterdi. Kapının açıldığını duydum. Kazandıkları savaşın beraberinde getirdiği acıyı düşünmemeye çalıştı. Kayıpları. Henüz güvende olmadıklarını bilerek bu düşünceleri bir kenara itti. Pekala hadi gidelim, dedi Minho ve cevap beklemeden tünelde yürümeye başladı. Newt başıyla onayladı ve diğerlerinin onu takip etmesini söyledi. Hepsi sırayla ilerlediler. Geriye sadece Thomas ve Teresa kalmıştı. Ben arkadan geleceğim, dedi Thomas. Kimse karşı çıkmadı. Newt karanlık tünele doğru ilerledi. Sonra Chuck, sonra da Teresa. Fenerler bile karanlığı aydınlatmaya yetmiyordu. Thomas arkasındaki ızdırap verenlere bakma gereği duymadan onları takip etti. Yaklaşık bir dakika sonra arka arkaya gelen çığlıklar duydu. Sanki düşüyorlarmış gibi çığlık sesleri giderek uzaklaşıyordu. Biraz daha ilerledikten sonra Teresa Thomas'a döndü. Galiba aşağı kayıyorlar. Thomas'ın midesi hareketlendi. Burayı her kim inşa ettiyse bunu bir oyun gibi görmüş olmalıydı. Kayranların bağırışları devam etti. Sıra Newt'e gelmişti. Ondan sonra da Chuck vardı. Teresa fenerini yerdeki aşağı doğru uzanan metalin üzerine tuttu. Galiba başka seçeneğimiz yok, dedi zihnine. Galiba. Thomas'ın içinde kabusun henüz bitmediğine dair güçlü bir his vardı. Yeniden ızdırap verenlerle karşı karşıya kalmamayı diliyordu. Teresa neredeyse neşeli bir çığlık atarak kaydı ve Thomas da vazgeçmeden önce onun peşinden gitti. Neyle karşılaşırlarsa karşılaşsınlar, labirentten daha iyi olacağı kesindi. Yanmış plastik ya da aşırı kullanılmış motor gibi kokan yağlı zeminde kaydı. Ayaklarını önüne alabilmek için döndü. Sonra elleriyle yavaşlamaya çalıştı. Ama her yer yağlanmıştı ve tutunacak bir yer yoktu. Kayranların çığlıkları tünel boyunca yankılanıyordu. Thomas panikledi. Devasa bir yaratığın boğazından kayıp midesine indiklerini düşünmeden edemiyordu. Öğürmeye başladı. Kendi üzerine kusmamak için kendini zor tutuyordu. Tünel kıvrılmaya başladı. Onları yavaşlatan keskin bir dönüşten sonra Thomas'ın ayağı Teresa'nın başına çarpınca Thomas geri çekilmeye çalıştı ve ümitsizliğe kapıldı. Hala düşüyorlardı. Geçen zaman sonsuzluk gibi geliyordu. Tünelde dönerek kaymaya devam ettiler. Vücuduna değen yağ, koku sürekli dönmek Thomas'ın midesine bulandırıyordu. Tam başını çevirip kusacaktı ki Teresa'nın çığlığını duydu. Bu kez ses yankılanmamıştı. Bir saniye sonra da Thomas tünelden çıkıp onun üzerine düştü. Çocuklar birbirlerinin üzerindeydiler. Homurdanarak birbirlerini itiyorlardı. Thomas kollarını kaldırıp Teresa'dan uzaklaştı ve bir köşeye kustu. Hala titriyordu. Elinin tersiyle ağzını silince elinin de pis yağlı olduğunu fark etti. Ayağa kalkıp ellerini yere sürdü ve geldikleri yere baktı. O sırada diğerleri de kendilerini toparlamış etraflarına bakıyorlardı. Thomas değişim sırasında orayı görmüştü ama o ana kadar tam olarak hatırlayamamıştı. 9 ya da 10 tane çiftlik evinin sığabileceği devasa büyüklükteki bir yeraltı odasındaydılar. Her yerde makineler, kablolar ve bilgisayarlar vardı. Odanın bir tarafında Thomas'ın sağında sıra sıra dizilmiş büyük tabutları andıran yaklaşık 40 tane geniş beyaz kapsül vardı. Onların karşısındaysa geniş cam kapılar bulunuyordu. Ama ışıklandırmadan camların arkasını görmek imkansızdı. "Bakın!" diye bağırdı biri ama Thomas onu çoktan görmüştü bile. Nefessiz kaldı. Korkudan tüyleri diken diken oldu. Tam karşılarında yan yana dizilmiş yaklaşık 20 tane koyu renkli cam vardı. Her birinin ardındaysa soluk renkli ve zayıf bir adam ya da kadın oturmuş gözlerini kısarak kayranları izliyorlardı. Thomas ürperdi. Hepsi de hayalet gibi gözüküyordu. Ölü olmak şöyle dursun, kızgın, aç, kötü niyetle bakan, hayattayken hiç mutlu olmamış insanlar gibiydiler. Elbette Thomas onların ölü olmadıklarını biliyordu. Onları kayrana gönderen insanlardı. Hayatlarını çalan insanlar. Yaratıcılar. 59. Bölüm. Thomas bir adım gerilerken diğerlerinin de aynı şeyi yaptığını fark etti. Herkes kendilerini inceleyen insanlara bakıyordu. Odada ölüm sessizliği hakimdi. Thomas birinin bir şey not ettiğini gördü. Başka bir tanesi ise gözlüğünü taktı. Hepsinin üzerinde beyaz gömlek ve siyah ceket vardı. Sağ göğüslerinin üzerinde de bir şey yazılıydı ama Thomas ne yazdığını göremedi. Hiçbirinin yüzünde okunabilecek bir ifade yoktu. Hepsi solgun ve kasvetliydi. Onlara bakmak bile üzücüydü. Kayranlara bakmayı sürdürdüler. Bir adam başını iki yana salladı. Bir kadınsa başını onaylarcasına aşağı yukarı salladı. Biri burnunu kaşıdı. Thomas bu hareketin yapılabilecek en insana özgü hareket olduğunu düşündü. "Bu insanlar da kim?" diye fısıldadı Chuck. Ama sesi odada yankılandı. "Yaratıcılar!" dedi Minova yere tükürdü. "Sizi mahvedeceğim!" diye öyle bir bağırdı ki Thomas neredeyse eliyle kulaklarını kapatacaktı. "Ne yapacağız?" diye sordu Thomas. "Neyi bekliyorlar?" "Muhtemelen ızdırap verenleri yeniden canlandırdılar," dedi Newt. "Buraya doğru geliyor olabilirler." Alarm sesi sözünü kesti. Sanki büyük bir kamyonun geri geri giderken çıkardığı sese benziyordu. Tabii ondan çok daha yüksekti. Her yerde yankılanıyordu. "Bu kez ne var?" diye sordu Chuck endişesini gizlemeden. Nedense herkes Thomas'a baktı. Thomas onu sekti. Hatırladıklarını zaten anlatmıştı. Bu kez o da diğerleri gibi ne olduğunu bilmiyordu ve korkuyordu. Etrafına bakınıp sesin kaynağını bulmaya çalıştı. Ama hiçbir şey değişmemişti. Ardından göz ucuyla diğer çocukların kapılara baktığını gördü. Kapılardan biri açılınca kalbi yerinden çıkacak gibi atmaya başladı. Alarm sustu ve o da sessizliğe büründü. Thomas nefes bile almadan bakarken kapıdan korkunç bir şey çıkacağını düşünüyordu. Onun yerine içeriye iki kişi girdi. Biri bir kadındı, yetişkindi. Siyah pantolonu ve göğsünde mavi renkte isyan yazan beyaz gömleğiyle oldukça sıradan görünüyordu. Kahverengi saçları onun sisasındaydı. Narin bir yüzü ve koyu renk gözleri vardı. Onlara doğru yürürken ne gülümsedi ne de kaşlarını çattı. Sanki onları fark etmemiş ya da umursamamış gibiydi. "Onu tanıyorum," diye düşündü Thomas. Adını ya da labirentle tam olarak ne ilgisi olduğunu hatırlamıyordu. Ama bir yerden tanıdık geliyordu. Sadece görüntüsü değil, yürüyüşü, tavrı, sert ve neşesiz ifadesi. Kayranların birkaç adım önünde durdu ve yavaşça soldan sağa doğru hepsine baktı. Yanında duran diğer kişinin üzerinde bol bir eşofman üstü vardı ve kapüşonunu başına geçirmişti. Yüzü gözükmüyordu. "Hoş geldiniz," dedi sonunda kadın. "İki yıl oldu ve çok az kişi öldü. İnanılmaz." Thomas'ın ağzı açık kaldı. Öfkeden kısardı. "Pardon," dedi Newt. Kadın Newt'e bakmadan önce bir kez daha hepsine göz gezdirdi. "Her şey planladığımız gibi gitti Bay Newton. Gerçi daha fazla kişinin pes edeceğini düşünmüştük." Yanındaki çocuğa baktı ve uzanıp kapüşonunu açtı. Çocuk başını kaldırdı. Gözlerinde yaşlar vardı. Karanların hepsinin gözleri şaşkınlıkla açıldı. Thomas'ın dizlerinin bağı çözüldü. Bu Geli'ydi. Thomas gözlerine inanamıyordu. Afallamış ve sinirlenmişti. Bu Geli'ydi. "Onun burada ne işi var?" diye bağırdı Mino. Artık güvendesiniz, dedi kadın onu duymazdan gelerek. Rahat olun. Rahat mı olalım, dedi Minor. Sen kimsin ki bize rahat olmamız gerektiğini söylüyorsun? Polisle görüşmek istiyoruz, başkanla, herhangi biriyle. Thomas Minor'un kadının suratına yumruk patlatacağından korkuyordu. Ama işlerce bunu yapmasını da istiyordu. Kadın gözlerini kısıp Minor'a baktı. Neden bahsettiğini bilmiyorsun çocuk. Labirent deneylerini geçmiş birinin daha algılamasını beklerdim. Ses sonundaki küçümseme Thomas hayretler içinde bırakmıştı. Minor tam cevap verecekti ki Newton durdurdu. Geri, dedi Newt. Neler oluyor? Siyah saçlı çocuk ona baktı. Gözleri bir an için parladı. Başını hafifçe salladı ama cevap vermedi. Ters bir şeyler var, diye düşündü Thomas. Eski halinden daha da kötü şeyler. Kadın gururla başını saldı. Bir gün hepiniz size yaptıklarımız için minnettar olacaksınız. Size sadece bunun garantisini verebilirim. Ve zihinlerinizin bunu kabul edeceğini umabilirim. Eğer minnettar kalmazsanız her şeyi yanlış yapmışız demektir. Zor zamanlar geçiriyoruz Bay Newton, zor zamanlar. Duraksadı. Tabii ki son bir değişken daha var. Bir adım geriledi. Thomas gözlerini geriden ayırmıyordu. Çocuğun tüm vücudu titriyordu. Yüzü kireç gibiydi ve kanlı gözleri boş bir kağıdın üzerine damlamış kanlı lekeler gibi gözüküyordu. Dudaklarını birbirine bastırmıştı. Kenarları bir şeyler söylemek istiyormuş da yapamıyormuş gibi seyiriyordu. Geli, dedi Thomas nefretini bastırmaya çalışarak. Geli bir anda konuşmaya başladı. Beni kontrol edebiliyorlar. Ben... Gözleri pörtledi. Bir eliyle boğazını sıkmaya başladı. Benim yapmam gereken... Kelimeler ağzından güçlükle çıkıyordu. Sonra durdu, sakinleşti ve vücudu rahatladı. Albin'in değişim geçirdiği zamanki gibiydi. Ona da aynı şey olmuştu. Neden? Thomas düşüncesini tamamlayamadı. Geli arka cebinden uzun ve parlak bir şey çıkardı. Odanın ışıkları elindeki gümüş yüzeye yansıdı. Parmaklarının arasındaki bıçağı sıkıca tutuyordu. Beklenmedik bir hızla hareket edip bıçağı Thomas'a fırlattı. O sırada Thomas sağ tarafından bir çığlık duydu ve kendisine doğru bir hareket hissetti. Thomas bıçağın dönüşlerini yavaş çekimde gibi izliyordu. Çığlık atmak istedi ama yapamadı. Hareket etmek istedi ama yerinden kıpırdayamadı. Bir anda çak önünde belirdi. Thomas donduğunu hissediyordu. Tek yapabildiği gerçekleşen bu korkunç olayı çaresizce izlemekti. Bıçak küt diye çakın göğsüne saplandı. Çığlık atıp yere düştü. Bedeni sarsılmaya başladı. Yarasından kan fışkırıyordu. İstemsizce ayaklarını savuruyordu. Thomas dünya başına yıkılmış gibi hissediyordu. Yere çöküp çakın titreyen bedenini kollarına aldı. Çak! Diye bağırdı. Sesi asit boğazını yakıyormuş gibi çıkmıştı. Çak! Çocuk sarsılıyordu. Her yer kan olmuştu. Gözleri yuvalarında dönüyordu. Burnundan ve ağzından kan geliyordu. Çak! Diye fısıldadı Thomas. Yapabilecekleri bir şeyler olmalıydı. Onu kurtarabilirlerdi. Çak'ın sarsılması kesildi. Gözleri normal haline döndü ve Thomas'a baktı. Thomas, sesi zar zor duyulmuştu. Dayan Çak! Dedi Thomas. Ölme, dayan. Biri yardım çağırsın. Kimse kıpırdamadı. Thomas aslında bunun nedenini biliyordu. Artık hiçbir şey ona yardım edemezdi. Bitmişti. Thomas'ın gözleri karardı. Hayır diye düşündü. Çak olmaz. Herkes olabilir ama Çak olmaz. Thomas diye fısıldadı Çak. Annemi bul. Öksürünce ağzından kan geldi. Ona de ki... Cümlesini bitiremedi. Gözleri kapandı. Vücudu gevşedi. Son nefesini vermişti. Thomas arkadaşının cansız bedenine baktı. İçinde bir şey hissetti. Öfke, intikam, nefret. Karanlık ve korkunç bir şey. Göğsünden başlayıp ciğerlerine sıçradı. Boynuna, kol ve bacaklarına yayıldı. Zihnine de. Çakı bırakıp ayağa kalktı. Titreyerek yeni ziyaretçilerine döndü. Ve bir anda kendini kaybetti. İleri atılıp geriye saldırdı. Pençe gibi kıvırdığı parmaklarıyla çocuğun boğazını sıkarken ikisi birden yere düştü. Üzerine çıkıp kaçamasın diye bacaklarını sıkıştırdı. Ve yumruk atmaya başladı. Sol eliyle boynuna baskı uyguluyor, sağ eliyle de yüzünü yumrukluyordu. Yara içinde kalan parmaklarıyla gelinin yanaklarına ve burnuna vurmaya devam etti. Kan çıkıyordu. Kırılma sesi ve korkunç çığlıklar duyuyordu. Thomas kendisinin mi yoksa gelinin mi çığlıklarının daha yüksek olduğunu bilmiyordu. Onu döverken tüm öfkesini çıkarıyordu. Newt ve Minho onu çekerlerken bile kollarını savurmaya devam etti. Onu yerde sürüklerlerken mücadele etti. Bırakmaları için haykırdı. Gözlerini yerde kıpırdamadan yatan geliden alamıyordu. İçinden nefret taşıyordu. Ve sonra bir anda hepsi geçti. Sadece Chuck'la ilgili düşünceleri kaldı. Minho ve Newt'ten kurtulup arkadaşının cansız bedeninin yanına koştu. Kanı ve çocuğun yüzündeki buz gibi ölüm ifadesini yok sayarak onu kollarına aldı. Hayır diye bağırdı. Acısı çok fazlaydı. Hayır. Teresa yanına gelip elini omzuna koydu. Thomas onu itti. Ona söz vermiştim diye bağırdı. O sırada bile sözlerinde bir şeylerin doğru olmadığının farkındaydı. Sesinden bile delilik akıyordu. Onu evine getirecektim. Söz vermiştim. Teresa cevap vermedi. Bakışlarını yere çevirip başını salladı. Thomas Chuck'a sanki onu yeniden hayata döndürebilecekmiş gibi ya da hayatını kurtardığı ve kimse istemezken onun arkadaş olduğu için ne kadar minnettar olduğunu ona anlatabilecekmiş gibi sıkıca sarıldı. Daha önce hiç ağlamadığı kadar ağladı. Hıçkırıkları ızdırabını yansıtan yankılarla odayı sarmıştı. Ayrım sonu. Sayfa 388.